Fizyoterapiden Yaşama.
Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Melek Çiftçi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün hazırladığı Fizyoterapiden Yaşama adlı programda birlikteyiz. Bugün modern yaşamın giderek artan bir sorunu olan fiziksel inaktiviteyi konuşacağız. Günlük hayatımızda hareketsiz kalmanın sağlığımıza nasıl etkileri olduğunu, bunun önüne nasıl geçebileceğimizi ve daha aktif bir yaşam için neler yapabileceğimizi ele alacağız. Bu önemli konuda bize rehberlik edecek değerli konuğumuz, danışman hocası Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Arıbaş danışmanlığında öğrenci fizyoterapist İlayda Teper. Hem bilimsel açıdan hem de pratik önerilerle dolu keyifli bir sohbet bizleri bekliyor. Evet İlayda, hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz?
Hoş bulduk öncelikle. Ben Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi İlayda Teper. Bugün sizinle birlikte fiziksel inaktivitenin yani hareketsizliğin vücuda olan etkilerini konuşacağız. Fiziksel inaktivite sadece kas iskelet sistemi üzerinde değil, aynı zamanda kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, endokrin sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi ve psikolojik durum üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. Bu konuşmamızdan hareketsizlik sonucu vücutta nasıl olumsuz değişimler yaşandığı hakkında konuşacağız.
Peki öncelik olarak fiziksel aktiviteden bahsedebilir miyiz? Fiziksel aktivite nedir İlayda?
Fiziksel aktivite dediğimiz günlük yaşam içerisinde iskelet kaslarımızı kullanarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanır. Fiziksel aktivitelere örnek verebilecek olursak eğer, diş fırçalamak, evi temizlemek vesaire gibi günlük yaşamımızda aslında sık sık kullandığımız çoğu şey aslında bizim fiziksel aktivite diye nitelendirdiğimiz kısımda yer alıyor. Ayrıca fiziksel aktivite seviyesi yaş, cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak da değişmekte. Örneğin Türkiye'de erkeklerin fiziksel aktifliği kadınlara oranla daha yüksektir. Yaş faktörüyle bir kıyas yapmak gerekirse de yaş arttıkça fiziksel aktivite seviyesinin düştüğü görülmektedir.
Yani fiziksel aktivite aslında hareketin olduğu her yerde vardır yani.
Aynen öyle.
O zaman ne kadar hareketli bir yaşam o kadar fiziksel aktiviteli bir yaşam.
Aynen öyle diyebiliriz.
Peki fiziksel aktivitenin ne olduğunu bahsettik. Peki bunun ne gibi yararları vardır?
Fiziksel aktivitenin yararlarını saymakla aslında bitiremeyiz. Kas kuvveti ve miktarının korunması ve arttırılması, eklem hareketliliğinin korunması ve arttırılması, postürün, duruşumuzun yani düzgünlüğünün korunması, yorgunluğun azaltılması, vücut farkındalığının gelişmesi, osteoporoz yani kemik erimesi hastalığının önlenmesini sağlar. Kalp ritminin düzenlenmesi, metabolizmanın hızlandırılması ve kilo alımının önlenmesi, kan şekerinin düzenlenmesi, yüksek kan, kolesterol, trigliserit düzeylerini etkileyerek damar hastalıkları riskinin azaltılması, bireyin kendini iyi hissetmesi ve depresyon, kaygı bozukluğu riskinin azaltılmasını sağlar. Ki ayrıca yaşlanma üzerine de etkileri mevcuttur. Örneğin olası, ani ve sistemik hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin azaltılmasını sağlar. Kanser gelişim riskinin azaltılması, enfeksiyonlara karşı koruma geliştirmesi ve yaşlılıkta sık görünen düşmeler ve düşmelere bağlı kırık riskinin azaltılmasını sağlar düzenli fiziksel aktivite.
Peki fiziksel aktivitenin şiddeti var mı? Varsa da şiddeti önemli mi?
Tabii ki. Fiziksel aktiviteler aslında yoğunluklarına göre 3 ayrı şekilde değerlendirilir. İlk olarak düşük seviye, yani düşük seviyede bir fiziksel aktivite dediğimiz nefes almanın ve kalp atımı sayısının dinlenme değerinin biraz üzerinde olduğu çok az çaba gerektiren günlük aktivitelerini niteler. Örneğin yavaş yürüyüş, ev işleri gibi yaptığımız aktiviteler düşük fiziksel aktivite kapsamında değerlendirilir. Bir de orta şiddetli fiziksel aktivite çeşidi mevcut. Bu da nefes almanın ve kalp atım sayısının normalden daha fazla olduğu, kasların zorlanmaya başladığı, orta dereceli çaba gerektiren aktiviteleri niteler. Aktivite sırasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez düzeyde olur. Bu şiddet örnek vermek gerekirse hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek orta şiddetli fiziksel aktivite kategorisinde yer alır. Ve son olarak yüksek seviyede fiziksel aktivite çeşidi mevcuttur. Nefes almanın ve kalp atım sayısının normalden çok daha fazla olduğu veya kasların daha fazla zorlandığı, çok fazla çaba gerektiren aktiviteleri tanımlanır. Kişi aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz. Örneğin, tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, handbol ve tenis oynamak, step aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek gibi sınıflandırabiliriz biz bu çeşitleri.
Örnek verirken ev işlerinden bahsettiniz. Yani aslında ev işlerinin ne kadar önemli olduğunu bizim için bir kere daha söz konusu oldu. Yani sadece iş yapmak değil, fiziksel aktivitemize bile ne kadar katkılı olduğunu, hem ruhsal hem psikolojik olarak bence rahatlayabileceğimiz bir şey olduğunu buradan yola çıkabiliriz. O yüzden değerli dinleyiciler, ne kadar aktif bir yaşam, o kadar temiz bir yaşam deyip devam edelim. Egzersiz şiddetlerinden bahsettiniz. Egzersiz çeşitlerinden de bize bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Fiziksel aktiviteleri fiziksel uygunluğunu geliştirme özelliğine göre dört ana başlıkta toplayabiliriz aslında. Birincisi aerobik egzersiz, dayanıklılık egzersizi diye de geçer bu. Bu egzersiz herhangi bir fiziksel aktivitenin daha uzun süre yorulmadan yapabilmesini ifade eder. Aerobik egzersiz, vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas grupların dinamik ve ritmik olarak çalıştığı egzersizlerdir. Bu egzersiz çeşidi belirli bir şiddette, sıklıkta ve sürede yapılması gereklidir. Bu egzersiz çeşidine örnek olarak düzenli ve ritmik adımlarla yürümek, bisiklete binmek uzun süreli, yüzmek, bahçe veya tarlada çalışmak, tenis gibi aşırı yüklenme olmayan aktiviteler verilebilir. İkinci egzersiz çeşidimiz ise kuvvetlendirme egzersizleridir. Kuvvet aktiviteleri kasın güçlü bir şekilde kasılmasını gerektiren aktivitelerdir. Örneğin ağırlık taşımak, merdiven çıkmak, sırtında çanta taşımak, şınav ve mekik çekmek, ağırlıklarla kuvvet antrenmanı yapmak gibi aktiviteler örnek olarak verilebilir. Bu aktiviteleri daha rahat gerçekleştirebilmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için yetişkin bir bireyin kas kitle ve kuvvetini arttırması veya koruması son derece önemlidir. Bu aktiviteler kaslarımızı ve kemiklerimizi güçlendirir. Vücut yağ oranını azaltır. Ayrıca kuvvet aktiviteleri karın, sırt, bel, omuz, kol, kalça, bacak kasları gibi vücudumuzun önemli büyük kaslarını kuvvetlendirmeyi hedefler. Bu nedenle kuvvet aktiviteleri yaparken yalnızca bir bölgeye yüklenmemeliyiz. Bedenin üst ve alt kısmı, sağı, solu, ön, arka, gövde kasları dengeli bir şekilde kuvvetlendirilmelidir. Yani aslında simetrik bir şekilde ilerlememiz gerekmekte. Üçüncü egzersiz çeşidimiz ise esneklik egzersizleridir. Esneklik, eklemlerin geniş açıda hareket edebilmesidir. Diğer bir deyişle ise fiziksel aktivite yaparken gövde, kol veya bacakların rahat hareket edebilme becerisidir. Yetişkin bir bireyin esnek bir vücuda sahip olması günlük yaşam etkinlikleri sırasında rahat hareket etmesini sağlar. Örneğin kalça ve bacaklarının esnek olması kişinin bağdaş kurarak oturmasını sağlar. Omuzun esnek olması sırtımızı uzatmamız için şarttır. Yoga, pilates, tai chi gibi düzenli fiziksel aktiviteler esnekliği arttırır ve son çeşidimiz olan dördüncü çeşit denge egzersizleridir. Denge, bedenimizin düşmeden durabilme ve düzgün hareket etme yeteneğidir. Bunun için görme duyusu, iç kulaktaki denge, derin duyunun sağlam olması gibi birçok faktör de aslında işin içindedir. Örneğin, İyi bir dengeye sahipseniz, parmak uçlarınızda yürüyebilir, tek ayak üzerinde durabilir, sabit olmayan bir zeminde yürüyebilirsiniz. Kaygan bir zeminde düşmeden yürüyebilmek için iyi bir denge gerekir aynı zamanda. Dengenin geliştirebilmesi için ise düzenli egzersizler kesinlikle yapılmalıdır. Kas kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı geliştiren egzersizler de dengeyi olumlu yönde etkiler.
Fiziksel aktivite ve bunun çeşitlerinden bahsettik. Egzersizin çeşitliliği nedir, nasıl yapılır, bunları anlattık. Peki fiziksel inaktivite nedir?
Fiziksel inaktivite, bir kişinin günlük fiziksel aktivite seviyelerinin yetersiz olduğu, genellikle hareketsiz bir yaşam tarzını ifade eder. Ki teknolojik gelişmelerin artması her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da fiziksel inaktiviteyi aslında arttırmaktadır. Artık günlük alışverişimizi bile sanal marketler üzerinden gerçekleştiren modern toplum için en büyük problemlerin başında yer almaktadır aslında hareketsizlik. Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel hareketsizlik, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer almaktadır. Örneğin 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi için Her gün en az 60 dakika orta şiddetten yüksek şiddete doğru giden fiziksel aktiviteler tercih edilmelidir. Haftada en az 3 defa yüksek şiddette aktivite yapılması önerilmelidir. Ayrıca ekran karşısında, ki şu sıra tüm çocuklarımız ekran karşısında genelde oluyor, bunlara bir veliler olarak bir sınırlanma getirilmesi gerekiyor. Ekran karşısında 2 saatten fazla zaman geçirilmesine aslında ebeveynlerin izin vermemesi gerekmekte. 12-18 yaş grubu arasında yoğun ağırlık içeren sporların yapılması sağlığa zarar verebilir. İdeal vücut kompozisyonunu korumak için düzenli fiziksel aktivite önerilmelidir. Çocuklar için fiziksel inaktivite, uyku hariç aralıksız 1 saatten daha fazla oturarak zaman geçirilmesidir aslında. Hareketsizliğin çocuklar üzerinde en önemli nedenleri televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen zamanın günde aralıksız 1 saatten fazla olması ve düzenli fiziksel aktiviteye başlamak için istek eksikliğidir.
Aslında ne kadar önemli bir şeyden bahsettiniz az önce. Yani dünyada ölüm sırasında 4. sırada bir risk faktörüymüş.
Kesinlikle.
Yani bizim elimizde olan bir şey belki ama çocuklar biraz bu işin içine girdiğinde daha da zor bir kısım oluyor. Peki şöyle bir şey mi yapılabilir acaba? Örneğin hani artık herkes teknoloji çağında olduğu için hani tabletlere böyle yarım saatlik ya da böyle bir 15 dakikalık alarmlar kurulsa, hani bir çocuk belli bir yeri yürüse, gelse, otursa, öyle oynamaya devam etse gibi bir uygulama mı olsa?
Kesinlikle ekran kilitleri oluyor zaten çocuklar için olanlarda. Onlar bence kesinlikle uygulamaya dökülebilir.
Bu tarz uygulamalarla bence bunu hayatımızın içine biraz daha adapte edebiliriz. Yetişkinler olarak da zaten örneğin asansör kullanmak yerine gideceğimiz iş yerinde merdiven çıkmak yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri bence kendimize. O yüzden merdiven çıkalım.
Veya en basitinden artık markete giderken bile arabayla gider olduk. Hepimiz öyleyiz bence. Yani o yüzden artık yakın mesafelerde yürümek olsun, herhangi bir yerin artık normal olarak yürüyelim.
Umarım yürümeyi unutmadığımız günlere diyelim o zaman.
Aynen öyle.
Çok böyle olumsuz konuştuk gibi hissettim kendimi ama olsun, daha güzel günlere hep birlikte. Yetişkinler için ideal egzersiz süresi ve şiddeti nasıl olmalıdır?
Şöyle, sağlıklı birer yetişkin için haftalık toplam 150 dakikalık orta şiddetli bir egzersiz sağlığı korumak için yeterlidir. Ki egzersiz yaparken egzersize mutlaka ısınma ile başlanıp soğuma aktiviteleriyle sonlandırılması gerekmektedir. Ayrıca egzersize en başında düşük şiddetle başlanıp yavaş yavaş arttırılması uygundur.
Yani aslında günlük 20-25 dakika hayatımızı ne kadar çok şey değiştirecek belki de.
Kesinlikle öyle. Yani bir sürü o kadar yarardan bahsettik, zararlarından bahsettik.
Bir de sedanter davranış dediğimiz şeyden bahsedebilir miyiz? Sedanter davranış nedir?
Sedanter davranış dediğimiz günde 5000'den daha az adım atan bireylere deniliyor. Ayrıca biz bireylerde uzun süreli aynı pozisyonda kalmasını da istemiyoruz. Bu yüzden pandemi dönemiyle yaygınlaşan home office tipi çalışma sistemi aslında bahsettiğimiz uzun süreli oturma pozisyonunu yaygınlaştırmaktadır. Bu yüzden ofis çalışanları saat başı 5-10 dakikalık molalar vererek molalarında kısa süreli yürüyüşler yapılmalı ve masa başında eklem mobilitesini artıracak egzersizlerin yapılması önerilmektedir.
Bir de az önce fiziksel aktivitenin sistemlere olan etkisinden bahsetmiştiniz ben size soru sorduğumda. Kas iskelet sistemine olan zararlarından bahsedebilir misiniz? Bunu biraz daha detaylandırabilir misiniz?
Tabii. Hareketsizlik, kaslarda kısa süre içinde atrofi, yani kas kaybı gelişir. Atrofinin derecesi, hareketsizliğin süresine bağlıdır. Atrofi, güç kaybı ve duyarlılığın azalması sonucu hareketlerin koordinasyonunda yetersizlik ortaya çıkar. Bu durum hem alt hem de üst ekstremitelerde görülür ve günlük yaşamda beceriyi isteyen aktivitelerin yapılmasına veya sportif aktivitelerin yapılışı sırasında eksiklik ortaya çıkar. Fiziksel inaktivite sonucu eklem hareketliliği azalır, bu da eklem sertliğine ve duruş bozukluklarına yol açabilir. İleri düzeyde inaktivite sırt ve bel ağrılarını tetikleyebilir, hareket etmemek vücutta yağ birikimini arttırabilir ve bu da daha fazla stres ve baskıya yol açar. Yetersiz kas aktivitesi vücut kompozisyonunu da olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucunda bel çevresi ölçümleri artabilir, aynı zamanda fiziksel inaktivite sonucu obeziteye yol açar. Bu da kardiyovasküler hastalıklara, yüksek tansiyon ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkartır.
Aslında bu bahsettiğiniz sağlık sorunları da son zamanlarda çok fazla karşılaşılan sorunlardan, artık bir de çağımızın teknoloji çağına uyum sağlamasıyla birlikte çok sık görüyoruz. Yani ben duyuyorum en azından bu problemleri. O yüzden kardiyovasküler sistem olan etkilerini de açabilir miyiz biraz?
Tabii. Fiziksel inaktivite kardiyovasküler sistem üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratır, söylediğimiz gibi zaten. Düzenli egzersiz yapmamak kalp kasının güçsüzleşmesine, damarların elastikiyetini kaybetmesine ve artmış kan basıncına neden olabilir. İnaktivite yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyelerinde artışa yol açabilir. Bu da kalp hastalıkları ve inme riskini arttırır.
Aslında o zaman inaktivitenin metabolizma üzerine de etkisi de var diyebilir miyiz?
Elbette. Hatta metabolizmanın üzerine etkilerine değinecek olursak, fiziksel inaktivite metabolizma üzerinde birçok olumsuz etki yaratabilir. Düzenli fiziksel aktivite metabolizmanın düzgün çalışmasını ve enerji dengesini korumasını sağlar. Ancak uzun süreli hareketsizlik, metabolik süreçleri bozarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Fiziksel inaktivite metabolizmanın hızının düşmesine neden olabilir. Kaslar vücudun en önemli metabolik organlarından biridir ve kaslar ne kadar aktifse metabolizma o kadar hızlı çalışır. Kaslar hareketsiz kaldığında vücut daha az kalori yakar ve bu durum kilo alımına neden olabilir. Aynı zamanda fiziksel inaktivite insülinin etkisini zayıflatır. Bu da insülin direncine yol açar. İnsülin kan şekeri seviyelerini kontrol eden bir hormondur. Ve insülin direnci geliştiğinde vücut şeker ve diğer besinlerin düzgün bir şekilde işleyemez. Bu durum zamanla tip 2 diyabet riskini arttırır. Düzenli egzersiz insülin duyarlılığını arttırarak bu riski azaltır. Fiziksel inaktivite yağ depolanmasının artmasına yol açabilir. Özellikle karın bölgesindeki yağ metabolik hastalıklar için yüksek bir risk oluşturur. Hareketsiz kalmak enerji dengesizliğine neden olur. Yani vücut daha fazla kalori alırken bu kaloriler yakılmadığı için yağ olarak depolanır. Bu obeziteye ve metabolik sendroma yol açabilir. Düzenli egzersiz HDL dediğimiz yani iyi kolesterol seviyelerini arttırırken hareketsizlik bu seviyelerin düşmesine yol açar. Ki bu da kardiyovasküler hastalıklar için riski arttırır. Fiziksel aktivitenin eksikliği lipid profili üzerinde de olumsuz etkiler yaratır. Fiziksel inaktivite bazı hormonların salgılanmasını da aynı zamanda olumsuz etkiler. Özellikle stres hormonu olan kortizol seviyeleri hareketsiz yaşam tarzıyla birlikte artar. Bu da yüksek kortizol seviyesi yağ depolanmasına, metabolik sorunlara yol açar. Egzersiz ise stres seviyelerini düşünerek hormon dengesinde aslında olumlu etkiler.
Yani egzersizin aslında stres seviyesini düşürmesi, metabolik sorunlara fayda sağlaması gibi bir sürü etkilerinden bahsettiniz. Peki fiziksel aktivitenin kilo kontrolünde nasıl bir rolü var? Bundan bahsedebilir misiniz biraz?
Fiziksel aktivite kilo kontrolü ve lipid profili üzerinde önemli iyileştirici etkiler yapar. Düzenli egzersiz hem doğrudan metabolizmayı etkiler hem de vücudun yağ depolarını yöneterek sağlıklı bir lipid profili oluşturulmasına yardımcı olur. Egzersiz kalori yakımı, metabolizma hızını artması ve kas kütlesinin korunması gibi mekanizmalarla kilo kaybını destekler. Düzenli yapılan aerobik egzersizler ve direnç egzersizleri vücudun enerji harcamasını arttırarak fazla kiloların kaybına yol açar. Kas kütlesi arttıkça vücut daha fazla kalori yakar. Bu da verimli bir kilo kontrolüne yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağlanma, kalp hastalıkları ve diyabet gibi metabolik hastalıkların riskini arttıran bir faktördür. Fiziksel aktivite bu tür yağların kaybını hızlandırarak sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratır. Ayrıca LDL kolesterol yani kötü kolesterol dediğimiz damar duvarlarında birikerek plak oluşumuna yol açabilir. Ve bu da kalp hastalıklarının riskini arttırır ki bu da bizim istemediğimiz bir durum.
Peki psikolojik durum üzerinde nasıl bir etkisi var?
Şöyle diyebiliriz, düzenli fiziksel aktivite ruh halimizi iyileştirir ve stresle baş etmemize yardımcı olur. Ayrıca fiziksel aktivite eksikliği uyku düzenini bozabilir ve yetersiz uyku da uyku haline olumsuz etkiler.
Peki bir fizyoterapist olarak fiziksel inaktivitenin olumsuz etkilerini azaltmak için ne gibi önerileriniz var? Ya da azaltmak için önerileriniz nelerdir?
Biz fizyoterapistler olarak fiziksel inaktivitenin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli stratejiler ve müdahaleler geliştirebiliriz. Bu müdahaleler, bireylerin günlük yaşamlarında daha aktif olmalarını teşvik etmek ve fiziksel sağlıklarını iyileştirmek için önemli rol oynar. Fizyoterapistler, her bireyin ihtiyaçlarına, sağlık durumu ve fiziksel kapasitesine göre kişiselleştirilmiş, güvenli egzersiz programları hazırlayabilir. Bu programlar kas gücünü arttırmaya, eklem hareketliliğini korumaya, dayanıklılığı arttırmaya ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yönelik olabilir. Fizyoterapistler, yani bizler, ofis çalışanları ve uzun süreli oturmak zorunda kalan bireyler için ergonomik önerilerde bulunarak doğru oturma, duruş ve hareket alışkanlığını kazandırabiliriz. Duruş bozukluklarının önlenmesi için postür eğitimi, yani duruş eğitimi verebiliriz. Özellikle ofis çalışanlarına oturduklarında sırtlarını nasıl düzgün tutacakları, sıklıkla ara vermek ve esneme hareketleri yapmak gibi konularda yardımcı olabiliriz. Bizler, bireylerin fiziksel inaktivitenin sağlık üzerindeki etkilerini fark etmelerini sağlayarak onları daha fazla hareket etmeye teşvik ederiz. Bireylerin kısa ve uzun vadeli egzersiz hedefleri belirlemelerini sağlamak onların motivasyonunu arttırabilir. Fiziksel inaktivite bir dizi kas iskelet sistemi problemini tetikleyebilir. Bu tür durumları erkenden fark ederek rehabilitasyon sürecine başlarız. Fizyoterapistler, yani bizler, kas ve eklem ağrıları yaşayan bireyler için ağrı yönetim teknikleri, manuel terapi olsun, ısı soğuk tedavi, elektroterapi, egzersiz gibi tedavileri uygulayabiliriz. Sonuç olarak artık pandemiden sonra özellikle o kadar çok alıştık ki fiziksel inaktivite durumunda kalmaya, oturma pozisyonunda saatlerce artık durabiliyoruz. Bu yüzden en azından 2 saatte bir kalkmak, çünkü ofis çalışanları vesaire herkes artık evden çalışmaya ve sürekli oturarak çalışmaya başladık. En azından bu durumu biraz daha sıfıra indirgeyemesek de bir hani %100 durumundan bir %10'a indirgeyebilsek bizim için o kadar büyük bir ilerleme olur ki. Çünkü tüm hastalıkların temelinde gerçekten fiziksel inaktivite yatıyor. Bu yüzden diyebileceğim şu ki aralarda bir kalkalım, yürüyüşler yapalım kısa süreli, bir egzersize başlayalım ve İlla bir hastalık durumunda değil de erken koruyucu rehabilitasyon, yani koruyucu rehabilitasyon dediğimiz süreçte de bize gelin. Çünkü fizyoterapistler, yani bizler, güvenli egzersizi ve kişiye olan o egzersiz programını aslında bizler biliyoruz. Kişiye olan egzersiz programlarınızla hem sizi belirli bir hastalığa profiliniz varsa onun ihtimalini en azından bir düşürme imkanımız varsa onları halledip hem de zeminde yatan hastalıkları düzeltmeye sağlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir yayınlarda görüşmek üzere diyebilirim şu an o zaman.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Aslında gerçekten son zamanlarda bu Türk milletinin bir özelliği değil ama biz genellikle hasta olmadan hastaneye gitmeyiz. Ya da bir yerimiz böyle en kötü hale gelmeden onun üzerine düşmeyiz. Aslında kendimize değer vermenin öncesinden kendi vücudumuzu ve bedenimizi korumanın ne kadar önemli olduğunuzu bahsettiniz bugün.
Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugün fiziksel inaktivitenin hayatımız üzerindeki etkilerini ve hareketsizliğin getirdiği riskleri ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Değerli bilgileriyle bizlere rehberlik eden konuğumuz öğrenci fizyoterapist İlayda Tepere ve bu konuda kendisine destek olan danışman hocası Doktor öğretim görevlisi Zeynep Arıbaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım, sağlıklı bir yaşam için hareket etmeyi ihmal etmeyelim. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Günlük yaşantınıza daha fazla fiziksel aktivite ekleyerek sağlığınıza yatırım yapabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı ve aktif günler dileriz. Hareketle kalın, bizi takipte kalın.
Fizyoterapiden yaşama.